Akbaz Sorgu'dan herkese merhaba. Ben Nuri Erdoğan.
Ben Mert Eko. Gündemin perde arkasında kalmış konularını konuştuğumuz Çapraz Sorgu'nun 16. bölümüyle devam ediyorum.
Evet, önümüzdeki salı Amerikan seçimleri var. Hem bu seçimin öncesi, sonrasını ve bir değişkenlerini hem konuşmak istedik hem de öncesinde tüm bu seçim sistemi nasıl gelişmiş, karar alma süreçleri orada nasıl işliyor, oradan çıkaracağımız nasıl not var ve tabii Amerikalıların bu istatistiğe olan takıntısından da yola çıkarak nasıl çıkarımlar yapabiliriz? Biraz bunları öyle konuşacaktık. Bunları konuşmak istedik. Evet, o zaman bu genel federal düzen ve başkanın rolünden başlayabiliriz.
Amerika'da işte herkesin bildiği gibi eyaletler var. Federal bir düzen söz konusu orada. 50 tane farklı eyalet ve birkaç tane bölgeden oluşan büyük bir ülke diyebiliriz. Bir kıtanın yarısını kaplıyor, hatta deniz aşırı toprakları falan da var.
Evet, oradaki insanlar başkan seçimine dahil olamayanlar var. Puerto Rico gibi, yani Amerikan vatandaşısın ama seçimlere giremeyebiliyorsunuz bile. Böyle de bir nüfus var önemli ölçüde.
Onların durumunu anlatan, Amerika'da hangi bölgenin nasıl düzenlendiğini anlatan bir CGP Grey diye bir YouTube kanalı var. American Empire diye bir videosu var. Yani orada ben orada çözmüştüm olayı, öyle söyleyeyim. Eyalet nedir, teritori nedir? Bir de bir sürü alt başlıkları var.
Şimdi onlar da bir normalde o kadar her seçim konu olan bir şey değil ama bu seçimde ekstra önemli olacak. Ona belki ikinci bir haftaki videoda sonuçlar açıklansın. Onun sonucuna göre çünkü değinebiliriz. Aynı zamanda yapısal değişikliklerin de biraz beşiğinde. Aha. Bu bölgeler.
Şöyle, Amerika'nın federal durumunda şu şekilde açıklayabiliriz. Hani eyaletlerin yine güçlü yapıda olduğu, iç düzenlemelerin kuvvetli olduğu, yerelin federasyona göre temsiliyetinin bir hayli yüksek olduğu bir düzen var söz konusu. Üniter devletle federal devleti bir skalaya oturtursak, spektrumu oturtursak Amerika bir hayli, adından da belli olacağı gibi, federasyon tarafında kalıyor.
Yani hani bu da şu demek, bizim kendi ülkemizden alışkın olduğumuz işte milli eğitim olsun, çoğu sağlık politikaları olsun, özünde eyaletler eyalete değişebiliyor. Yani tüm eyaletleri bağlayan federal yasalar olduğu gibi çoğu kararda sandığımızdan daha büyük ölçüde eyaletler daha etkili oluyor. Eyalet içi yasama unsurları. Yani hani sadece belki başkanlık sistemine büyük önem atfediyoruz. Doğru, atfedilmeli. Ama alt tarafta işleyen çok çok daha fazla sayıda seçim var.
Evet, kuvvetli bir yerinden yönetim anlayışı var. Hani eyaletlerin de alt bölümlerine indiğimiz zaman şehir yönetimleri, county yönetimleri, hani burada kuvvetli bir yerinden yönetim var. Oturmuş da bir düzen bu. Bu anlayışla kuruluyor zaten devlet. Şimdi istersen şeye gelelim. İşin eyalet kısmını bir kenara bırakıp asıl göz önünde olana, Amerika'yı temsil eden düzene, bu Amerika'nın yönetim erkleri, yasama, yürütme, yargı, bunların işleyişi, başkanın yetkileri falan, bu mevzuları konuşabiliriz.
Evet, yani Amerikan sistemin özü bu hükümetin 3 ana parçası denen yasama, yürütme, yargının birbirlerine tam hemen hemen eşit statüde uyguladığı güç ve kontrol denetim mekanizması var.
Tam karşılığı da checks and balances diye geçen. Ya basitçe Amerika'da yargı, yasama, yürütme 3 ayrı entity olarak, erk olarak bulunuyor. Dünyadaki birçok demokratik ülkede de, hatta gayri demokratik ülkede de durum böyle. Ama burada anayasal düzenin tesis ettiği ve kanunlar her zaman yazıldığı şekliyle uygulanmadığı için kültürel anlamda da yıllardan beri gelişen teamüllerle belli bir düzen oturmuş. Yasama, yürütme, yargı hem kendi işlerini yapıyorlar hem de birbirlerinin denetleyicisi durumundalar. Yani biri diğerinin vesayet gücü olmasına izin vermeyecek mekanizmada. Örneğin hükümet kurulacağı zaman başkan benim dışişleri bakanım şu kişi olacak diyor. Bu kişiyi senato sorguya çekiyor, oylama yapıyor. Diyor ki tamam, olabilir, biz onayladık. Veya işte başkan bir anayasa mahkemesi yargıcı atıyor. O atama onaylanabilmesi için senatodan yine aynı silsile yaşanarak onay çıkması gerekiyor gibi.
Evet, tam tersi de mesela senato eğer 3'te 2 çoğunluğu varsa yeri yerine başkanı da yargılayabiliyor.
Evet.
Yani yargıyla birleşik başkanı da görevden alabiliyor.
Geçen dönem bunun ilk adımı yaşandı. Donald Trump'ın başına geldi impeachment. Orada temsilciler meclisinde çoğunluk olan demokratlar süreci başlatacak kadar vekile sahiplerdi ama tabii devamı gelmedi. Çünkü cumhuriyetçiler kongrede ağırlıktaydı. Bir de şu var. Şeyi de belirtelim, bu hani bu bizim ülkemizde de bilinir. Anayasa Mahkemesi kurumu orada da Supreme Court adıyla var. Yine bu üç erkin yargı ayağının başı, herhangi bir yasamayı, sonucu çıkan kanun, anayasa uygunluğunu denetleyen ve onu yürürlükten kaldırabilen, yani iptal eden mekanizma. Yine alıştığımız birçok demokratik ülkede oturmuş düzenlerden biri. Tabii başkanlık sisteminin verdiği avantajla da yasama ve yürütmenin kati ayrımı da Amerika'da daha görünür. Mesela Birleşik Krallık'ta böyle net bir ayrım yok.
Evet, şöyle ki demin Birleşik Krallık'ta bizde de öyle, bizdeki eski parlamenter sistemde de öyleydi. Mecliste çoğunluğu olan parti veya koalisyon partileri hükümet kuruyor. Yani dolayısıyla meclis ve yürütme kol kola gidiyor bu tip yerlerde. Tabii yani güven oyu gibi orada da denetim mekanizması var ama çoğunlukla görüşelim. Ama çoğunlukla yürütme ve yasama birlikte hareket ediyor diyebiliriz. Ama Amerika'da bu durum aslında nadir gelişen bir durum. Yani bir partinin aynı anda hem temsilciler meclisi, senato ve hükümete sahip olması %20 belki olasılıkla olan bir şey.
Yani bir de lafı gelmişken söyleyeyim, Amerika'da çift kamera sistemi, yani meclisin iki ayağı var, temsilciler meclisi ve senato. Burada kanunlar çıkacağı zaman ikisinin de ayrı ayrı onaylanması gerekiyor, hani havada kalmasın diye dediklerimiz. Haklısın. Ve Amerika'da oturmuş şöyle bir düzen var ki 535 kongre üyesinin, yani 535 farklı parti şeklinde düşünebiliriz. Mesela bizim ülkemiz mantığıyla, yani senin dediğin gibi yasamanın tamamı ve yürütme, başkanlık aynı partide olsa bile, hani başkan yine birilerini ikna etme kaygısında, yine birilerine taviz verme kaygısında olabilir. Çünkü orada o şekilde işliyor. Gevşek bir parti sistemi var. Mesela kimse bilmez partinin chairman'i kimdir, şeyi kimdir. Bir başkanı varsa, çok konuşan bir senatörü varsa herkes onları bilir.
Ve herkes kendi bölgesinde seçilen kişi olduğu için o seçilmiş olmanın bir gücü vardır. Hani yine bize göre kıyaslayarak bir hani beyin fırtınası yaptırmak için söylüyorum. Bir partinin genel başkanı, hele ki diyelim başkan, kalkıp şu adamı bizim partiden atın diyemez. Çünkü o kişi seçilmiştir ve o hani partiden uzaklaştırma diye bir kavram o yüzden yoktur. Mesela o demin konuştuğumuz impeachment olayında, yani Donald Trump'ın görevden alınması olayında eski cumhuriyetçi başkan adayı olan, Cumhuriyetçi Parti'de çok önemli bir isim olan kişi buna onay verdi. Kendi partisinden birisi ve Mitt Romney. Muhtemelen bir dahaki seçim olsa, yani normalde Trump'a oy veren insanlar gidip ona da oy verecek.
Belki de.
Senatörlük seçimi için. Yani çünkü onun kendi bölgesinde bir gücü var ve bu onu partinin çoğu zaman partinin önüne koyabiliyor. O yüzden bazı bölgelerde bağımsız olduğunu özellikle vurguluyor adaylar. Yani kazanmak istiyorsa ben bağımsız kişi olacağım, bizim için ne iyiyse ona onay vereceğim. Ben partili birisi değilim diyenler, özellikle bazı eyaletlerde mesela Arizona her zaman bu tarz insanlara oy vermeye meyillidir. Ne çok cumhuriyetçi ne çok demokrat davranan kişiler hep orada kaybediyor.
Biraz aslında çıtlattık. Amerika'da oturmuş bir çift parti sistemi var. Özellikle şeyden bu yana. İç savaştan, 1860'ların sonundan bu yana. Tabii ondan önce de çift partiydi ama dönem dönem üçüncü partiler veya iki partinin içinde başka hareketlerden de kafalar çıkıyordu. Çift parti sistemi de gevşek parti yönetimi durumunu da öne çıkarıyor. Çünkü hani bir demokrat olmak birçok alt başlığı barındırabilir. Bir cumhuriyetçi olmak birçok alt başlığı barındırabilir. Belli bölgelerde bu dindarlıkken, belli bölgelerde daha korporatist, belli bölgelerde daha başka manalara gelebilir. Özellikle Demokrat Parti'de mesela son dönemde şeyi görüyoruz. Hangi jenerasyondaysan bambaşka, daha başka bir demokrat oluyorsun gibi.
Yani tabii eğer rakip partinin stratejisi de orayı tek bir parça gibi göstermekse, gösterebileceği çok parça var. Yani alıp onları sosyalist olarak göstermek istiyorsa gösterebilir. Çünkü sosyalistler var. Korporatist olarak göstermek istiyorsa onlar da var. Yani biraz normalde ikiye bölünmesi zor bir ülke normalde.
Konuyu yavaşça seçimlere getirelim. Amerikan seçimleri nasıl işliyor? Demokrasi dediğimiz zaman akla gelen ilk şey de sandık seçim oluyor. Amerika'da oturmuş bir seçim geleneği var. Bir marka günü gibi bir şey. Kasım ayının ilk salı günü Amerika'da seçimler yapılır ama seçim diye düşününce biz sandık başına gittiğimizde yerel yönetim belirleyen seçimleri düşünüyorum. Taş çatlasa 4-5 oy mu veriyoruz maksimum? Bir Amerikan 20-30 oy arası, belki daha fazla bir şey veriyor. Bayağı optik form doldurur gibi oylar veriyor. Çünkü Amerika'da başkandan, validen, senatörden tutun en küçük şerife kadar, oranın polis dairesinin başına kadar, yerel bölge hakime sağlısı kadar, aynen onlar seçiyorlar. Sen sayıyı biliyordun. Kaçtı? 500, Amerika'da
500. Bunu bizim seçim bölümümüzde de söylemiştik. Yani 519 bin 2012 itibariyle seçilmiş kişi vardı.
Amerika'da herhangi bir konuma seçimle gelen kişi sayısı. Yani yarım milyon gayet de büyük.
Tabii şunu söylemek lazım. Bu kişilerin hepsi kendi parasını kendi topluyor. Kendileri ön seçime giriyor bir de. Bunun ön seçim süreci var. Oradan geçip gitmesi gerekiyor.
Bunların hepsine birazdan değineceğiz. Ayrıntılı bir şekilde. Şimdi kimlerin seçildiği ortada. Hani gerçekten şeriften tut başkana kadar oy veriyor Amerikanlar. Nasıl seçildiğine gelelim biraz da. Amerika'da seçim bölümünde de konuşmuştuk. Oturmuş bir genel seçim sistemleri var onların. Neydi?
Majority system. Evet, bu seçilen herkes bulunduğu yarışta tek başına giriyor. Yani o, yani bir bölgede mesela bizdeki gibi 30, herkes 30 vekili birden seçmiyor. Mesela herkes kendi bölgesinde en çok oyu alacak şekilde yarışıyor. Ve dolayısıyla bu büyük bu başkanlık seçiminde bile bir eyalette çoğunluğu alan o bölgenin hepsini almış gibi varsayılıyor. Yani %1 ile kaybetmiş olsa bile orası tüm oyları kazanan tarafa yazılıyor.
Kazanan hepsini alır usulü burada da işliyor. Tabii bu arada her seçim bölgesinden bir vekil seçiliyor. Onun da tek başına %50 oy sağlama şeyi yok, zorunlu yok. Ama Amerika'da oturmuş bir iki partili sistem olduğu için genelde biri %50'yi geçiyor. Üçüncü partinin başını çıkarabildiği küçük küçük yerler olduğu zaman da çok yaygın değildir gerçi. Mesela İngiltere'de daha yaygın. %20'lerle, %30'larla vekil olabilmek bir bölgeden. Onlar da bir ara değiştirecekti de referandum hayır dedi. Bu sistem basit ve güzel dedi.
Evet, o yüzden bir bölgedeki değişim çoğu zaman ön seçimler yoluyla oluyor yani.
Şimdi Amerika'da bir iki parti sistemi olduğu için bir parti bir seçim bölgesinden bir aday çıkartmak istiyor. Çünkü iki aday çıkarırsa oylar bölünür ve rakibine hediye etmiş olur o seçim bölgesine. O da bu doğru kişiyi belirleyebilmek için ön seçim süreci yapıyor. Bu başkanlıkta da var, senatörlükte de, şeyde de, temsilcilikte de. O kişi bir ön seçim silsilesiyle parti komiteleri tarafından belirleniyor. Kamuoyu yoklamaları ve ön seçimlerle. Ve o, yani içlerinde mutabık oldukları bir adayı rakip parti aynı şekilde çıkarttığı adayın karşısına koyuyor. Oylar da bu sayede bölünmemiş oluyor. Tabii başkanlıkta birazdan değiniriz. Daha uzun ve meşakkatli bir yol izliyorlar bu adayı belirleme sürecinde.
Onu söylemeden şunu da not edeyim. Belki iki parti sistemin hani bir avantajı da siz kendi bölgenizde diğer tüm o ufak seçimlerde dedik ya 20-30 tane farklı seçim var, onların hepsinde bilmiyorsunuz kim olduğunu. Neyi biliyorsunuz? Demokrat mısınız? Cumhuriyetçi misiniz? Ona göre hemen ismini bilmeseniz bile o şekilde hani oy verebiliyorsunuz.
Evet, o zaten etiket. Yani hayata aşağı yukarı nasıl baktığını gösteriyor. Daha ayrıntısını vermiyor yani. Bu şeyde de majority system dedik. Küçük seçim bölgeleriyle vekiller seçiliyor dedik. Bu arada şeyi belirtelim. Senatörler bütün eyaletin katılımıyla seçiliyor. Orada seçim bölgesi eşittir eyalet. Bu küçük seçim bölgelerini nüfusuna göre de sayısı artıyor. Yani mesela New York'ta şu an 27, Kaliforniya'da 50 küsur bölge var. Yani o kadar vekil temsilci çıkarıyor. Onların belirlenmesi için de çalışmalar yapılıyor. İşte hangi mahallede hangi bölge temsil edilecek. Mesela Kaliforniya 6. bölge sınırları nasıl çizilecek? Buna gerrymandering deniyor. Oranın yetkilileri, yöneticileri toplanıp bunların kararlarını veriyorlar. Yani burada da tam bir siyasi seçim dizaynı süreci var. Gerçekten en etkili ve efektif şekilde bir bölgeden çıkaracağınız temsilci sayısını maksimize nasıl edilir onun çalışması.
Evet, bu gerrymandering konusu çok ilginç. Biz Amerika'da her 10 senede bir geçmişten geleneksel kalan bir nüfus sayma günü var. Ve o nüfus sayma günü, yani Amerika nüfusu tabii ki her zaman biliniyor ama nüfus sayma gününde herkesin işte kaldığı yeri, belli başlı soruları cevapladığı bir gün oluyor böyle. Ve geleneksel devam ediyor. O günün sonunda sonuçlar açıklandığında Amerika'nın tüm detaylarıyla nüfus bilgisi çıkıyor ve ona göre de tüm bu vekillikler tekrar dağıtılıyor. Ve en önemlisi hani mahalle bazlı, yani sokağa kadar inip seçmeniz, ayarlamanız lazım. Bu her 10 senede bir tekrar yapılıyor eyalet yönetimleri tarafından. Ve o mesela atıyorum 2020 yılındayız. O bu yıl içerisinde o eyalette yönetimde kim varsa sil baştan bir daha çiziyor sınırları. Ve tabii hani oyları ona göre ayarlıyor ki bunun en bariz örneği Kuzey Carolina. Yani normalde bir cumhuriyetçilerin bir demokratların kazandığı yer. Cumhuriyetçiler o kadar güzel ayarlamışlar ki 10 temsil meclisi üyesinden en fazla 3'ünü çıkarabiliyor mesela Demokrat Partiler.
Evet, iyi bir örnek olabilir bu anlattığımıza. Evet, asıl şimdi işin teknik kısmına gelelim. Biraz biz seçimler genel konuştuk ama Amerikan başkanı seçimi özelinde. Bir Amerikan başkanı adayı kafasına aday olmayı koyduktan Beyaz Saray'a taşınmasına kadar nasıl bir süreç izliyor bize?
Aslında herkes Amerikan seçiminde hani aday olabilir yani. Tabii şart var, işte 40 yaşından büyük olacaksın vesaire.
Amerika'da doğacaksın.
Amerika'da doğacaksın falan ama onun dışında sen böyle bir partinin yıllardır işte 15 yaşında teşkilattan beri çalışan falan filan olmana kesinlikle gerek yok. Hatta geçen seneye kadar Cumhuriyetçi bir partinin üyesiyken istifa edip Demokrat Parti'ye geçip Demokrat Parti'den başkan adayı rahatlıkla olabilirsin. Ama seçimlerden 2 yıl önce başlıyor. Yani yaklaşık 2 yıl önce bir adaylığını açıklıyorsun. Adaylığını açıkladıktan sonra senin... Yani diğer adaylar da hep o zamanlarda açıkladığı için yoksa yine ön seçimler var. Ön seçimlere gelene kadar ki herhangi bir vakitte de açıklayabilirsin aslında.
Orada biraz sanırım medya yoklaması, kamuoyu yoklaması, özellikle bağışçıları yoklaması yapılıyor. Çünkü
evet.
bağış kısmı çok önemli gerçekten. Çok pahalı kampanyalar ve partiniz ne başkanlık seçimi sürecinde ne de bu ön seçimler sürecinde bir kuruş para çıkartmıyor size. Hiçbir şey sağlamıyor yani. Tamamen cebinize ne biriktirdiyseniz onunla yürütüyorsunuz ve bu işler pahalı işler. Dolayısıyla bu fundraising denen etkinliklerle ayakta kalıyor adaylar.
Evet, yani aslında bir kişinin ilk önce aday olabilmesi, yani kağıt üzerine aday oluyor ama gerçekten adaylar içerisine dahil olabilmesinin en önemli tek yolu düzenli olarak bağış toplamak. Bunun düzenli olması çok önemli. Yani anlık bir şekilde toplayıp sonra gelirse yine bırakmak zorunda kalacak. Çünkü kampanya başladığınız zaman siz kampanya bir sürü kişi işe alıyorsunuz ve bu işe alınan insanların maaşlarını vesaire hepsini aynı normal şirket kurup birini işe almış gibi hep ödemek zorundasınız. Bunu devam ettirmek zorundasınız. O yüzden hani para düzenli olarak para toplayabilen kişiler ancak belli seviyeye gelebilir. Yani oradaki engel bu. Bir ikincisi mesela ulusal düzeyde bu tüm televizyonlara çıkan münazaralar oluyor. Bu birçok kere oluyor. Daha bu ön seçim sürecine gelene kadar. Oralara da yani bir sürü aday var. Kimi çıkaracaksın? Mecburen bu yayıncı kuruluşlar kim belli sayıda bağış toplamışsa onları alıyor. Yani diyor ki 5 milyona kadar toplamış olan kişiler bu yayına çıkacak diyor. Hop siz otomatikman başkanlık münazarasına bile giremiyorsunuz mesela.
Bu arada hani başkanlık üzerine gidiyoruz da yerelde de durum böyle. Temsilciler Meclisi adaylığı koyarken falan da lokal şirketlerle, para babalarıyla iyi ilişkiler kurman lazım. Çünkü onlar senin kampanyanı fonluyorlar. Bu yüzden de hep eleştirilir işte. Amerikan başkanı varlıklı insanlardan, meclis üyeleri varlıklı mı olmak zorunda? Veya babadan oğula geçiyor bazı seçim bölgelerinde. Çünkü hep iyi ilişkileri o aileler kurmuş. Böyle bir sistem eleştirisi de vardır Amerika'da. Çünkü her şey sizin cebinizden.
Evet, mesela son seçimden bir örnek verecek olursak bu son seçim birçok şeyi ilk kez gördüğümüz bir dönem oldu. Dünyanın en zengin 9. adam olan Michael Bloomberg, o da aday olmak istedi. Kendisi aynı zamanda eski New York belediye başkanıydı. Tabii dünyanın 9. zengin adamı olunca para toplamanız biraz belki garip olabiliyor da yapabilir misiniz, o da ilginç oluyor. O tamamen kendi cebinden harcamıştı. Bu da mümkün ama
150 milyon dolar.
Yok daha fazla. 3 aylık macera sonra 500 milyon dolara mal oldu.
Ve 500. Şekilde...
Evet 500.
Wow.
Mesela Trump da bunu alaydı. Mesela Trump da aynı şekilde bir iş insanı. Ama
fundraise yapıyor mu?
Yapıyor tabii. Evet. Yani çünkü ayakta kalmaz. Kendisi zaten şu an şirketlerin durumu iyi değil. Ama 2016'daki kampanyasında da işte Bob Bloomberg'ü mesela eleştiriyor. Sen 500 harcadın, ben 70 harcadım, kazandım falan diye.
Güzel. Evet, o maaş da almıyordu yanlış bilmiyorsam.
Evet ama hani tek o değildi yani. Ben cebimden 70 harcadım sadece diye işte laf çakıyordu Bloomberg'ü mesela. Hani.
Şimdi devam edelim. Şubat'tan Temmuz'a kadar bir ön seçim süreci var. Şimdi daha önce de bahsettik. Amerikan seçim sisteminde o bölgede ki başkanlar için bu eyalet oluyor. Bir oy bile alsanız o eyaletin tüm oylarını aldığınız için birazdan ayrıntılı açıklarız. Partiler tek adayla girmek istiyorlar seçime ki oylar bölünmesin. Rakibine hediye etmiş olmasın. Dolayısıyla o tek adayı belirleme sürecinde de kıran kırana bir yarış oluyor parti içi ön seçimlerinde. Şubat'tan Temmuz'a kadar eyalet eyalet bölge bölge gezip adaylar kendilerini tanıtıyorlar. Oranın partililerine hatta partililerine dahi kendilerini sevdirme ve oy verdirme işine giriyorlar. Temmuz ayı geldiğinde yani Temmuz ayının gelmesine de gerek yok aslında. Nisan Mayıs gibi biz 3 aşağı 5 yukarı kimin adaylığı kapacağını öngörüyoruz o partiden. Temmuz ayında genelde yazın bir konvansiyon yapılır, ulusal konvansiyon. Parti adayını tanıtır. Artık o aday o partinin tek başkanlık adayıdır. O saatten sonra o aday artık o partinin resmi adayıdır ve tek başınadır. Ve sadece rakip partideki adayla çekişir. Çünkü artık parti içi çekişmeler sona ermiş, bir kişi belirlenmiştir.
Günün sonunda tek aday oluyor ama önceki diğer ön seçimdeki diğer adayları desteklemiş insanlar daha önce karşı çıktıkları kişiye oy vermeye şimdi rahatlıkla ikna oluyorlar mı? Yani o günün sonunda o yüzden aslında karşı tarafa oy vermeme üzerine mecburen iknaya dönüyor. bu sistemden ötürü. Mesela 2016 yılında Demokrat Parti tam ikiye bölünmüştü. Ve bu ikiye bölünme burada en tehlikesi. Çünkü son dakikaya kadar kimin kazanacağını bilmiyorsun. Daha doğrusu hani biliyorsun da bir taraf ağırlıklı bir şekilde üstün çıkmıyor. Ve daha iyi yeneceğine dair karşı tarafı da bir mesaj verememiş oluyor. Dolayısıyla o iki ay içerisinde daha yeni karşı çıktığın kişiyi anında ikna olmam bekleniyor ki işte sol tarafın adayı Sanders 2016 yılında ve biraz daha merkeze yakın ki demokratların desteklediği Clinton son dakikaya kadar mücadele etti ve en son yarış adaylı olan Clinton tüm başkanlık seçimini kaybettikten sonra Sanders'ı destekleyenlerin kendisine oy vermeye ikna olmadığını söyledi. Yani daha az desteklediğini söyledi ki bu çok Sanders ekibine karşı çıksa da çok olası.
Bir de bu hali hazırda başkanların ikinci dönemi için uğraşan mesela Donald Trump gibi bu seçimde kişiler için formalite oluyor ön seçimler ama bazen bu formaliteler formalitelikte kalmıyor. Örneğin Gerald Ford'un ikinci dönemine hazırlanırken ön seçimde Ronald Reagan'la yarışması, o dönem Kaliforniya valisi Ronald Reagan'la çok uzun sürüyor ve Ronald Reagan iyice yıpratıyor onu. İyi de bir ön seçimde oy topluyor. Bu Gerald Ford kazanmasına rağmen ön seçimi ikinci dönemini yapamıyor, kaybediyor. Bu da ön seçimde yıpranmanın başkanlık seçiminde yani işin ikinci aşamasında seni çok dezavantajlı duruma soktuğunun örneği. Senin verdiğin üzerine.
Bu dediklerimizin hepsi House of Cards izleyenler varsa hepsi orada da var. Aynı şekilde geçiyor.
Evet evet.
Hali hazırda başkan olan birisine karşı birinin rakip çıkması, onu yıpratması falan.
Yani Capitol'de işlerin nasıl döndüğü ile ilgili çok güzel bir dizi zaten. Diziydi. Ön seçimde adaylarımızı belirledik. Yazın ortasında bir cumhuriyetçi, bir demokrat adayımız var. Bunlar nasıl yarışıyorlar? Yine para toplama işleri işin şey noktası. Artık kampanyaları bölge bölge yapmaktansa ulusal boyutlara ulaşıyor önce. Kendilerine bir belli yerlere konumlandırmaları lazım. Belli grupların desteklerini almaları lazım. Amerika'da gruplar çok önemlidir. Mesela şu son dönemde isimleri çokça duyulan kadın hareketleri, genç hareketleri veya NRA denilen Amerikan ne denir ona? Silah birliği.
Evet.
Bu organizasyonlar belli güçlere, belli popülaritelere sahip veya işte belli dini birliklerin hangi adayı destekleyeceği. Bunların tavrına göre seçmen de oraya yoğunlaşıyor veya belli gazetelerin tavırlarına göre seçmen daha kolay kanalize olabiliyor bir adaya. Amerika'da başkanlık seçimlerinde seçim sisteminin de getirdiği belli taktikler var. Burada da şu, her eyaletin bir seçiciler kurulu belirlenir aslında seçimde. Amerikan halkı Amerikan başkanını doğrudan seçmez. Herkes kendi eyaletinde oyu kullanır. O eyalette oyu kim aldıysa, en çok aldıysa, bir oy bile olabilir bu. O eyaletin bütün seçicilerini alır. Seçiciler de nüfusu orantılı bir şekilde dağılmıştır. Ama bazı eyaletler var ki 50 yıldan 60 yıldan beri cumhuriyetçi, bazıları da demokrat. Mesela New York demokrat, Texas cumhuriyetçi, yani Orta Batı eyaletleri cumhuriyetçi, New England demokrat. Şimdi rakip partinin adayları o eyaletlerde çok fazla kendilerini göstermeye zahmet edip kaynaklarını tüketmezler. Zira yani bugün cumhuriyetçi başkan ne yaparsa yapsın New York'a alamayacağını biliyor. Aynı şekilde demokrat başkan ne yaparsa yapsın, atıyorum, Orta Batı'da herhangi bir eyaleti alamayacağını biliyor mesela. Onlar da başa baş eyaletlere yoğunlaşıyorlar. Buna battleground states ya da swing states deniyor Amerikan siyasetinde. Örneğin Florida gibi, North Carolina gibi.
Şimdi için özellikle 2020 yılında şimdi o kadar Amerika bu seçimde ilk kez o kadar polarize oldu ki birçok çok fazla sanacak eyalet var ki demin saydığın aslında Texas bile bunlardan biri olarak şu an gösteriliyor. Yani normalde gerçekten sadece 5-6 tane eyalete odaklanıyorlarken bu seçimde şu an sayı 10-15'e çıkmış durumda. Hani bir gün orada bir gün orada. Yine yani görece en Amerika'ya yayılmış hani seçim diyebiliriz. Hani şey doğru. Kaliforniya'da mesela Trump'ın %30'dan oyunu 35'e arttırması hiçbir şey değiştirmeyecek. O yüzden oraya yatırım yapmıyor. Mesela reklamlar anlamında. Yine tabii oradaki seçmenlerini de mobilize etmeye çalışıyor sürekli. Yani Kaliforniya'daki işte valinizden kurtulun falan gibi şeyler tabii hep oluyor ama başkanlık seçiminde oradan alacağı oyların hiçbir etkisi yok. Tabii bu da biraz yine sandığa katılım oranının neden ülke genelinde düşük olabileceğinin açıklamalarından biri.
Sanırım 16 seçimlerinde Amerika'da bir eyalet hariç oy vermeyenlerin çoğunlukta olma durumu vardı. Yani her eyalete oy vermeyenler kazandı. Sanırım bir eyalette Demokrat Parti'nin adayı oy vermeyenlerden bile fazla almıştı. Amerika'da sandığa gitme oranı çok düşük. Genelde partiler de rakip oyları kendilerine çevirmek için değil de kendi sempati sağladığı seçmeni sandığa götürebilmek için. Yani kim daha çok sandığa seçmen götürürse kazanır durumu da işliyor birçoğu zaman.
Evet, bu seçimlerde tabii rekor bir katılım bekleniyor ama 2020 seçimlerinde günün sonunda öğreneceğiz rakamı.
Evet, bu arada günün seçimi, ya yani bu yılki seçimi de konuşabiliriz biraz. Bu yıl koronavirüsten dolayı uzaktan oy verme işini bayağı bir esnettiler. Şu an yani bu hafta sonu itibariyle, biz kaydı hafta sonu yaptığımız düşünürsek, yaklaşık 90 milyon oy kullanılmış demiştin sen.
Hı hı, doğru.
Zaten Amerika'da kaç milyon oy kullanılıyor ki toplamda?
Şimdi tüm bu teknik sürece gelmişken şunu belirtmemiz lazım. Burada konuştuğumuz birçok şey aslında anayasada ya da seçim, bir herkesi etkileyen, herkesi bağlayan bir seçim yasasında yazmıyor. Yani ya bazıları eyaletler özelinde belirlenmiş, dolayısıyla her yerde farklı olan kurallar, bazılarına kural bile yok. Yıllardan beri süren bir gelenek aslında.
Teamül.
Seçim böyle işleyişi, teamül. Bu seçimde özellikle o teamüllerin de sonuna kadar zorlanabileceği, uyulmayabileceği fazlasıyla konuşuluyor. Mesela bu oy verme süreciyle ilgili de neyin nasıl işleyeceği çok açık değil her yerde. Yani seçimden sonra gelen oylar sayılacak mı, sayılmayacak mı? Seçime 3 gün kalmış, hala belli değil. Hala birileri mahkemeye verebiliyor bunu. Mahkeme sonuçları beklenebiliyor. O yüzden çok kaotik aslında. Ve mesela bir örnek verebiliriz. Maille, yani posta yoluyla oy veren bir seçmen eğer vefat ederse seçime kadar oyu sayılmayacak mesela. Hani buna bile bakılıyor yani, oy vermiş. Önce o yüzden postayla verilen oylar, üzerine taraftaki isim doğru mu, imzası doğru mu, ona bakılıyor. Ama sonra içini açtıktan sonra tabii oyun içeriğine bakılmıyor falan. Bunların hepsi, yani ben Türkiye'den hayal edemiyorum yani böyle bir şey yaşansa neler olurdu diye.
Ben Amerika'da da hayal edemiyorum. Zaten işler çok sapasaracak bence. Sonraki haftalar mahkeme görebiliriz.
Ben öyle bir tane fotoğraf gördüm. Ortalıkta saçılan oylar falan, işte Florida'da herhalde bir yerde postayla verilmiş oylar işte beklerken de paylaşılmış, işte bu oylar açılmış mı açılmamış mı vesaire muhabbeti. Yani dünyanın yavaş yavaş Türkiye'ye benzeyeceği korkusu beni gerçekten yani hayal kırıklığına uğratıyor diyeyim.
Gelelim işin son aşamasına. Amerikan halkı oylarını kullanıyor. Her eyaletlerdeki en popüler oy partinin altına, o partinin adayının altına yazılıyor. Toplanıyor. Toplam seçiciler kurulunun yarısından fazlasını alan, yani bugün bunun değeri 270'tir, başkan oluyor. Ama hemen olmuyor. Amerika'da görev değişimi Ocak ayının 19'unda yapılıyor, başkanlık görev değişimi. 19 Ocak öğlenleyin. Ya da 20 Ocak, tam emin değilim, bakmak lazım. O güne kadar aslında demiştik ki Amerikan başkanını doğrudan halk tarafından değil de bir seçiciler kurulu delegeleri tarafından elektoratı verilen seçiliyor. Bunlar elektörler, her eyalet elektörlerin isimlerini gönderiyor. Kimlerin olduğu belli oluyor elektörlerin. Bunlar Aralık ayının 12'si ile 19'u arasında bir tarihte buluşup oylarını veriyorlar. Aynı bir ben şeye benzetiyorum Amerikan başkanlık seçiminde. Bu kardinalleri belirliyor. Onlar da gidiyor papalıkta oy kullanıyor. Belli işte oy sayısına ulaşınca da yeni papayı seçiyorlar. Böyle succession rules'u falan var ya, işte başkan ölürse yerine şu geçecek, bu geçecek. Aynı böyle bir düzen yani. Düzenler birçoğu yasada olmamasına rağmen o kadar köklü bir sistem kurmuşlar ki sistem bu şekilde işliyor.
Evet, seçim akşamından sonra o her eyaletten seçilen elektörler toplanıp başkanı seçiyor. Ve hani normal şartlarda bunların hepsi tabii teamül gereği yani ilerleyen şeyler. Bu elektörler kendi seçildikleri partinin dışında da oy verebiliyorlar. Ama bazı eyaletler bunu hapis cezasına dönüştürmüş halde. Yani aslında o teamüle uymak zorundalar. Yani uymayanlar olabiliyor mu? Olabiliyor. Çok çok nadir de olsa.
Tabii tarihte sonucu etkileyen hiçbir şey yaşanmamış. Yani o kadar yani, kalabalık olmamış.
Yani öyle bir şey kargaşa olurdu. Yani teamül gereği olması gereken bir şey olmazsa aslında seçim sorucu neyse ona farklı bir şey çıkarsa büyük bir kargaşa olurdu. Ama bu seçimde bunların hepsi şu an için olasılık dahilinde diye haber yapılıyor. Ama tabii ne kadar doğru olur bilmiyoruz. Ama tabii bunun böyle sembolik olmasını sağlayan en önemli şey seçim akşamı kaybeden tarafın evet kaybettik, yeni başkanımız budur diye yani o akşam seçimi bitirmesi. Aslında bu çok önemli. Ve en tartışmalı 2000 yılındaki daha Florida'nın oylarının mahkemeye kaldığı seçimde dahi kaybeden Al Gore üstelememişti ve karşı taraf kazanmıştır diye çekilmişti hemen. Ve bu aslında asıl böyle iki partili bir seçimde karşı tarafın taraftarlarının hani yatışmasını, en azından sokağa çıkmasını engelleyen bir şey oluyor. Bu seçimde de işte aslında en çok korkulan teamül de bu. Yani Amerikan başkanı zaten hali hazırda elinde gücü olan bir insan, hayır ben kabul etmiyorum derse ya da o akşam herhangi bir şekilde tartışmalı bir şey söylerse, mesela bu saatten sonra gelecek oylar sayılamaz falan diye aslında kurallara öyle yazmamasına rağmen. Böyle bir şey olursa ne olacağını kimse kestiremiyor. O zaman işte sonraki tüm bu teamül gereği dediğimiz elektörlerin seçmesi muhabbetleri birden medyanın da ilgi gösterdiği, dolayısıyla bir yine partileşen bir sürece evrilebilir.
Ben böyle şeylerin mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Amerika gibi bir yerde.
Yani, evet ama
yani işte Donald Trump kim ki, daha sıra ona gelene kadar kaç başkan vardı? Bu ülkede Richard Nixon devrildi. Daha ötesi var mı? İstifa ettirildi.
Bununla ilgili de şu söyleniyor. Yani Trump'ın kaybetse bile tabii ki görevi verecek. O kesin, ama sonrasına hani o kitlesinin öfkesini dindirmek istemiyor. Yani aynı bizdeki adam kazandı muhabbeti gibi. Adam kazandı derse o öfkeli şey, çok kazanmayı dört gözle bekleyen, iyice hani o azdırdığı seçmen kitlesini, o öfkesi kendinde bitebilir yani. Hani biz sana 2024'de sen bizi şey yaptın falan filan diye
tutmaya çalışıyor da olabilir.
Aynen, eğer gelecek hedefi varsa kendisi, yani o kitleyi kendine bağlı tutmak istiyorsa kendisi de aday olabilir. Kitlerin tabanları nasıl değişiyor ve neleri baz alarak bir kampanya yürütüyorlar, ona gelelim istiyorum. Şimdi Amerika'da her seçim dönemi demografik istatistikler çok güzel tutuluyor. Yani çok net bir şekilde her eyalette işte genci, yaşlısı, işte cinsiyeti, etnisitesi,
eğitim durumu,
geçmişte hangi partili oldukları hepsi biliniyor, öğreniliyor.
Dini inancı falan da, bunları sorulmasından da ve cevaplamasından da çekince duyulmuyor.
Evet, o yüzden partiler hep bir kesim, yani grup olarak görüyor ve ona göre mesela demokratlar mesela bir bölgede siyahilerden, mesela hispaniklerden kendisine ne kadar bir destek geleceğini az çok tahmin edebiliyor. O yüzden politikalarını oluştururken bunlar cepte, şimdi biraz buna yatırım yapmam lazım falan gibi stratejik davranabiliyor aslında. Çünkü az sayıda seçmen görüşünü değiştiriyor yıllar içinde. O yüzden sandığa çekebildiği kadarını çekerse yarışın sonucunu değiştirebiliyor. Yani karşı taraftan birini ikna etmeye çok çabalamıyor. Yani dilini kurgularken mesela 50-65 yaş arası beyaz, kırsal kesimdeki insanlardan oy alamayacaksa yok sayabiliyor direkt. Oraya yönelik hiçbir şey geliştirmeyebiliyor. Belki bu hani doğal gelebilir ama ona yönelik bir takım ama kampanya yapmıyor. Mesela kampanya yaptığı yerlerin yani reklam panoları olsun, yani harcadığı para olsun o bölgeye, doğrudan değiştirebiliyor.
Bu başkanlık seçiminde geçen 2016'daki bir ısı haritası vardı. Hillary Clinton ve Donald Trump nereleri ziyaret etmiş en çok diye. Bu hep swing state diye tabir edilen, hani bir demokrat bir cumhuriyetçi olan ucu ucuna kazandıkları. Yani evet, düzenli cumhuriyetçi ama hep böyle bir 51-52'lerle alıyorlar gibi yerleri daha çok ziyaret ediyorlar. Yani Demokrat Parti adayı gidip Orta Batı'da derdini çok anlatmıyor. Veya işte Cumhuriyetçi Parti adayı gidip New England'da çok fazla derdini anlatmıyor. Anlatamayacağını da biliyor biraz.
Mesela bizde şöyle bir şey var. Bizde mesela %10 barajı var ülke geneli. Yani sen orada vekil kazanamayacak olsan bile mesela %10 barajını geçmek, her yerde kampanya yapabilirsin, yapmalısın da. Örnek verdim mesela. Ama burada kesin kaybedeceğin yerlerde komple eleyebiliyorsun.
Bir de gruplar sadece, çok fazla.
Mesela şey, hani bu sadece o eyalet bazında değil mi? Mesela eyaletin içinde belli mahallelere, gruplara yatırım yapmanın da mesela çok bir getirisi yok diye bunu rahatlıkla işte mesela hesaplayabiliyorsun. Ve iş sonunda gerçekten kimin o hedeflediği grupları işte %3, %5 daha fazla sandığa çekebilmesine bağlı oluyor. Örneğin normalde demokratlara oy vermiş olan beyaz mavi yakalı, yani işçi kesimi, bu 2009 krizinden sonra nüfusun yoğun olduğu Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania gibi 3 eyalet normalde yaptıkları demokratlara oy vermek olan tutumlarından vazgeçip sandığa gitmediler veya Trump'a oy verdiler. Ve çok çok küçük farklarla demokratların garanti gördüğü yerleri kazanmayı başardı. Değişmesine sebep oldular. Ve koskoca Amerikan başkanı aslında 15-20 bin o eyaletlerdeki oylar sayesinde belirlenmiş oldu.
Bu arada şey vardı, bu 2016 seçiminden sonra seçim sistemine eleştiri çok yükselince bir hesaplama yapmışlar Twitter'da. Yanlış hatırlamıyorsam %19 oyla başkan olabiliyorsun. Her eyalette belli büyük şehirlerin bir kısımlarını alıp özellikle küçük eyaletleri oynayacaksın. Çünkü küçük eyaletlerde az nüfusu etkileyerek daha çok elektör çıkarabilirsin. Ulusal %19 oyla sanırım başkan olabiliyordun teoride. Hani biraz düşününce saçma, yani böyle bir şey mümkün olabilme ihtimali, ama oturmuş ve genel anlamda çok büyük sorgulanmayan bir sistemi var Amerikan halkı tarafından. Benim aklıma bir de şey geliyor. Amerika'da çok fazla grup olduğu için benim fikrim grupları küstürmeme politikası var. Hani yeni grup kazanalımdan ziyade mesela Siyahiler, güneydeki siyahi nüfus, orta alt gelir seviyesini oluşturan grup. Hani bunlarla ilgili bir açılım yapayım, bunlarla ilgili bir çalışma yapayımdan ziyade hani söylemlerimi güzel seçeyim, bunlar bana küsmesinler. Oraları ziyaret ettiğimde onlara şık davranayım, onlar bana küsmesinler. Hani siyaset biraz daha benim hoşlanmadığım bir tutum olan political correctness'a evrilmiş durumda Amerika'da. Çok fazla grup var. O grupların hiçbirini, en azını küstürecek şekilde işimi yapayım gibi hissediyorum ben. Ve bu grupların da sayısının çok farkındalar. Sen biz bölümü evet. hazırlanırken söylemiştin. Şunun istatistiğini tutmuş adamlar ya. Hispanik nüfusun Küba'dan gelenlerinin nerede yaşadığı. Niye önemli? Birine sosyalist dediğin zaman o grubun tamamını arkana alabiliyorsun.
Ve sürekli de tabii anket rahatlıkla yapabiliyorsun. Bunu da alırsın. Yani bunun en iyi yanı, en önemli yolu anket yapmak. Yani hani anketçiler tabii daha iyi bilir. Elinizde önceki o kişinin özellikleri hakkında işte yaşlı mı, genç mi, siyahi mi falan bilgi sahibiyseniz anketinizi de ona göre daha doğru yapabilirsiniz. Yani daha kişiye özel mesela yapabilirsiniz. Ve dediğin gibi kampanya süresince sürekli bir tarafın gönlünü amaçlı dil kullanabiliyorlar. Yani baktın işte Banlio'daki oyların Banlio'daki kadınlar üzerinde oyun mu düştü? Direkt spesifik ona göre bir mesaj verebiliyorsun. Mesela bu bizde biraz daha farklı. Bizde hani ulusal meseleler yani ulusal konular tartışılıyor, gündeme geliyor. O bir koskoca bizim mesela Cumhurbaşkanı adayımız. Bir bölgedeki spesifik soruna değinme gereği duymayabiliyor. Çünkü oradan kaybedeceği oy başka yerden rahatlıkla gelebilir. Ama burada o oyu kaybedemez. O oy sana seçime mal olabilir. Mantığı var. Evet mesela dediğin gibi hani Küba göçmeni nüfus mesela Florida'da çok yüksek oran yani %15 civarı ve mesela rakip kişi bir gaf yaparsa mesela atıyorum.
Castro'yu överse.
İşte Castro'yu överse, komünizmi överse yani sosyalizmi.
Biden övmüştü o yüzden söyledim.
Aynen yani sosyalizm lafı geçen bir şey bile söylese sen spesifik o grubun olduğu mahalleye gidip onu böyle bastırabilirsin bu adam bunu dedi diye ve hem kendine destek toplayabilirsin hem de onun desteklerini uzaklaştırabilirsin. Yani birkaç bin oy bile fark edebiliyor. Yani genel olarak bunun savaşları üzerinden geçiyor tüm sistem.
Yani bizim gibi istatistik manyaklarının da hani cenneti herhalde. Orada tutulan istatistik. Yanına yaklaşamaz başka bir ülke. Bunu geçen dönem bir siyaset dersindeki hocayla konuşmuştum ders sonunda. Bu hani Avrupalı bilim adamının tutumuyla Amerikalı bilim adamının tutumu kıyaslaması gibi. Avrupalı adam daha az istatistik veriyle konuşuyor. Hani daha saptamaları falan daha az istatistik veriye atıfta bulunuyor. Amerikan her şeyi istatistik. Sporlarda da böyle bu arada. Bir Amerikan sporu izlediğin zaman tutulan istatistikle mesela Avrupa sporu nedir? Futbolda tutulan istatistik üzerine taktik yapma farkı görebiliriz.
Evet yani pek yani özet olarak pek ideoloji temelli bir okuma yok aslında.
Genel bence evet, onlar hani işte cumhuriyetçisindir, küçük hükümetçisindir. Hükümetin daha az müdahale olmasını istersin. Daha vatansever, daha muhafazakar değerleri savunursun. Ama bunlar genel hani iki tane yan yana Cumhuriyetçi Parti'ye oy veren adamı alırsın. Hiç alakası olmaz birbiriyle hani. Yani Türkiye'de de belki böyle ihtimal bulabiliriz. İki aynı partiye oy veren de onların ortak değeri çok daha fazladır diye tahmin ediyorum.
Evet doğru.
Bu bölümü hazırlanırken de özel başlıklar bulalım demiştik seninle. Sen şeyin üzerinde çok durmuştun. Bu Hispanik, daha doğrusu non-white nüfusun yükselişi, özellikle Hispaniklerin yükselişi. Daha önce ırkçılık bölümlerini de beyaz olmayan nüfusun Amerika'daki etkinliğinin arttığından bahsetmiştik. Şeyi nasıl görüyorsun? Çalıştın sen oraları bayağı Hispanikleri.
Evet hani Hispanik deyince ne anlıyoruz? İspanyol kültürünün etkisinde uzun bir süre kalmış olan milletler olarak aslında geçiyor. Yani burada İspanya'da doğrudan dahil ama daha çok kullanılan figür, daha çok kastedilen yerler işte Güney Amerika, Meksika, Orta Amerika, o bölgedeki adacıklar, adalar, Küba, Puerto Rico, Jamaika gibi. Bunların ortak özelliği zamanında İspanyol Krallığı'nın altında olmalarından dolayı İspanyolca konuşuyor ama İspanyol kültürü de üzerinde çok etkin olmuş. Şimdi Amerika'nın özelliği en büyük sınır bu nüfusla olması. Yani sürekli bu nüfus yani Amerika'ya göç ediyor ve özellikle güney eyaletlerde yani güney eyaletlerinde bu arada direkt gelişmesiyle yani normal Amerika içi nüfus olarak da artık kuzeyden güneye bir göç var 50-60 senedir. İspanik nüfus daha iyi yaşam koşulları için göç ediyor ve bunların çoğunluğu tabii ki Meksikalı. %60'ı Meksikalı. O ırkçılık bölümünde tabii siyahilerin yaşadığı soruna değinmiştik ama İspaniklerin durumu daha farklı. Bunların birçoğu legal olmayan hani kaçak yollarla ülkeye giriş yapmış kişiler ve onların çocukları. Yani hani o siyahlar hani en azından vatandaşlık haklarını alalı uzun yıllar olmuş. Yaşadıkları hani ayrımcılık biraz daha yılların problemi olan bir nüfus aslında ve bence Hispaniklere göre çok daha iyi durumda olan bir nüfus. Bir Hispanik ise hala vatandaşlık olarak bir yaşam mücadelesi veriyor. Mesela En baştan İngilizce bilmediği için, çocuğu da bilmediği için eğitim sistemi de daha düşük seviyelerde kalıyor. Daha maddi getirisi düşük işlerde çalışmak durumunda kalıyor. Ve biz aslında hep siyahilerin ezilmişinden bahsederken Hispanikler hep aslında geride bırakılıyor. Ama artık her iki partinin de kabul ettiği bir gerçek var ki hala Hispanik kültürüne tutunan bu nüfus ileride beyazlar kadar ülkede hak talep edecek. Hak önemli yerlere gelecek.
Yani aslında şeyden de görebiliriz bu potansiyeli. Şu an kongrede Hispanik temsili Amerika'nın nüfusun içindeki Hispaniklerin oranından çok daha aşağıda. Gerçekten çok daha aşağıda. Yani bunu eğitim seviyesi, zenginlik gibi şeylerle de açıklayabiliriz genel olarak ama zamanla bu daha büyük tepkilere, daha büyük farkındalığa da sebep olacaktır.
Hem şu anda hala politik atmosfere dahil olabilmiş değiller aslında baktığımızda. Tabii hepsi değil ama mesela Meksika'dan gelenler için bunu söyleyebiliriz. Hani politik gücünün hani farkında değil. Birçoğu da mesela şöyle örnek verebiliriz. En çok geldikleri eyaletlerden biri olan Texas'ta. Bu iki seçim arasında 3 milyon yeni seçmen kaydı olmuş mesela ve 2 milyonu Hispanik. Yani normalde o kadar çok yüksek oranda nüfus geliyor Texas'a ama %66 oranında da gelmiyor. Yani yeni kaydolan insan sayısı çok fazla orada. Yani daha yeni hani oy verebilecek hale gelen insanlar var ve bu
şeyi genelleyebilir miyiz? Daha çok muhafazakar oluyorlar Hispanik nüfus. Evet.
O genelleyemeyiz ama tabii dini inanç konusunda biraz daha fazla olabiliyor. Yüksek olabiliyor ama dediğin Meksika göçmenler için mesela o kadar da yüksek değil. Ama mesela Kübalı göçmenler
onlar biraz zaten hani Castro'dan kaçıp gelmişler.
Evet, aynı zamanda gerçekten inançları da yüksek yani. O yüzden onlar daha mesela cumhuriyetçi yanlısı olabiliyor. Ama diğer güney eyaletlerine göçen Hispanikler genelde hani kendisine çocuğuna daha iyi yaşam standart sunabilecek, yani onu tanıyacak, değer verecek insanlara yöneliyor diyelim.
Bu arada bu değişimler de çok önemli. Yani asli unsur beyaz Amerikanlar o ülkede ama azınlıkların yani etnik olarak ya da millet olarak azınlıkların ne tarafa angaje olduğu da partilerin bütün yapısını değiştirebiliyor. Tıpkı savaş sonrasında siyahilerin kendilerini destekleyen ve haklar tanıyan Cumhuriyetçi Parti'yi desteklerken büyük buhran sonrasında onların birçoğunun Demokrat Parti'ye kaymış olması iki partinin bugünkü siyasetinin dönüşümündeki en büyük rollerden biri. Hani yarın öbür gün bu Hispanik bloğunun bir tarafa angaje olması buradaki siyasi düzeni de baştan yaratabilir. Hani bugün Cumhuriyetçi Parti şunları savunuyordu deriz, belki 20 yıl sonra bambaşka konuları bekleyebiliyor oluruz.
Evet, yani hatta evet şöyle ki şu an tabii ki tamam demokratlar değil ama Hispanikler içerisinde %65 oranlarında demokratlara destek. Bu tüm oyunu değiştirebilecek güce ulaşacaklar çok yakında. Yani Cumhuriyetçi Parti'nin artık bazı meselelerde demokratların da önüne geçmesi lazım ismini oyunu alabilmek. Yani yıllar geçtikçe dediğin gibi özellikle Cumhuriyetçi Parti'de şu tartışma muhakkak olacaktık. Biz çok fazla de yaşlı, beyaz, kırsal seçmene mi yöneldik diye muhakkak olacaktır. Bu dediğin taban tabii ki o kadar kolay kabullenmiyor. Sürekli dışarıdan daha az eğitimli, Fransızca konuşan, İngilizce bilmeyen nüfusun sürekli ülkeye gelmesine istemiyor tabii. Düşmanca davranıyor. Gelsinler bize de oy verirler gibi bir şey yok maalesef. Ben bazen görüyorum o şeylerde, hani yorumlarda mesela İspanyolca bir partili İspanyolca bir şey yazdığı zaman altında İngilizce konuş kardeşim falan tarzı tepkiler de görüyorum tabii. Bizim
yerlerde göre var,
çok kötü ama yani o dilden vazgeçip o yöne doğru yol almaları gerek.
Ya bu zaten kendimizi alıntılayınca da çok havalı hissediyorum kendimi de, bu popülizm, globalizm bölümünde de konuşmuştuk ya. Şimdi para eden o biraz. Göçmen karşıtlığı. Bu Amerika'nın da ekonomik bunalımları üstüne korona falan derken o biraz daha beslenecektir. Daha uzun yıllar var onu kabullenmenin. Son bölüme gelirken biz üye yazı yazmayalım, garantici olalım istediğimiz için seçim sonuçlarını ve ileriye dönük öngörülerimizi bir sonraki özel bölüme sakladık. Onu da muhtemelen çarşamba günü kaydedip perşembe yayınlarız veya cuma yayınlarız, perşembe kaydedip belli değil daha. Son bölümde şey istiyorum Nuri, senle tahminlerimizi yapalım. Kim kazanır? Özellikle başa baş giden eyaletlerde kim daha öne çıkar? Bununla ilgili tahminlerimizi yapalım istiyorum.
Yani öncelikle çok hani belirsiz olduğunu tabii söylemek lazım. Bunun da en önemli sebebi normalde önceden elimizde bir anket verileri olurdu. En azından güvenilirdi. 2016'da tüm anketler yanıldığı için son hafta olan olayların da etkisi olmuş olabilir o zaman. Clinton hakkında çok önemli soruşturma açılmıştı o zaman. Kişisel maillerini Dışişleri Bakanlığı döneminde kullandığı için vesaire. Ama Biden'ın tüm kesimler tarafından en az hani nefret edilen bir isim olması sebebiyle önceki seçimleri de Clinton'ın az bir fark, yani Trump'ın az bir farkla kazanmasından hareketle bu sefer Biden'ın kazanabileceğini düşünüyorum. Yani Trump'ın her yeri savunması bence çok zor. Kampanya sürecine baktığım zaman Biden'ın da açıkçası çok da bir şey yapmasına gerek olmadı. Trump karşıtı cephe onun etrafında birleşti. Yani bir şey sunmasa bile. Yani oy verme sayılarına da bakınca yüksek katılımlı bir seçim olacağı benziyor. Ben o yüzden Biden'ın kazanacağını düşünüyorum ama bazı kritik aletler var. Oradaki hani oy oranı da geleceğe not etmek açısından merak ediyorum. Bir Texas. Florida zaten her zaman bir gidip gelen bir yer. Ama Texas'ta çok çok yakınlaşmış bir demokrat görürsek demin konuştuğumuz bu Hispanik oylarının meselesi birden bundan sonraki her seçimde gündem haline gelebilir. Ben Biden'ın kazanacağını düşünüyorum.
Ben de Biden'ın görece rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Fakat kazanma şeklinin nasıl olacağıyla ilgili geleceğe dönük planlarım, tahminlerim olacak. Şöyle öncelikle bu asıl Trump'ın cumhuriyetçileştirdiği demokrat bölgeler vardı. Sen bahsetmiştin az önce. Minnesota, Wisconsin, Michigan. Buralar Amerikan yerli üretiminin güçlü olduğu, sanayi üretiminin güçlü olduğu, işçi sınıfının da kalabalık olduğu bir yer. Trump'ın da bu kapalı ekonomi modeli, yerleşelim, yerli üretim arttıralım modeli buralarda çok büyük karşılık bulmuştu, işsizliğin düşmesi falan. Ama bu sanırım korona biraz Trump'a patlattı. Ben açıkçası koronadan önce bunları konuşuyor olsak, tabii o zaman Biden de bu kadar kendini öne çıkartmamıştı ama Trump'ın seçimi vermeyeceğini ne olursa olsun düşünüyordum. Sanırım korona işi çok değiştirdi. Bir yandan klasik şey eyaletlerde, Florida gibi, Kuzey Carolina gibi eyaletlerde, Florida hariç, bu swing state diye bahsettiğimiz eyaletlerde, Florida hariç Biden'ın alabileceğini özellikle son 2-3 gündürki anketlere bakınca tahmin ediyorum. Tabii dediğin gibi anketler patlayabiliyor Hillary'de olduğu gibi. Bütün dünya başkanı Hillary beklerken bir anda bir şeyler oldu o akşam. Bir de senin dediğin mesele çok doğru. Texas eyaleti, klasik cumhuriyetçi, uzun yıllardan beri kırmızı olan eyalet, yavaş yavaş nüfusun, demografinin değişmesi, oradaki nüfus büyümesiyle de değişiyordu ama geçenlerde güvenilirliği tartışılır bir anket Biden önde dedi. Gerçekten güvenilir bir üniversite, Massachusetts'te bir üniversite, Texas'ta yaptığı çalışmada Biden bir puan geride dedi. Hani bunlar en azından şu tarihler için biraz mucize şeyler. Ben yine Texas'ın kırmızı olacağını tahmin ediyorum Biden'ın kazanmasıyla beraber. Ama olur da Texas dahi düşerse, ki önemli sağlam eyaletlerden biridir cumhuriyetçiler için. Cumhuriyetçilerin bir reforma, bir partinin dönüşümüne ihtiyaçlarının hiç olmadığı kadar fazla olacağını tahmin ediyorum. Bir bayağı çalkantılı olur. Çünkü kendilerini sadece güney hattına ve orta batı hattına sıkışmış bir şekilde bulabilirler. Amerikan demografisinde o az önce bahsettiğimiz gruplar içerisinde pek de kalabalık olmayan ve sayıca az olan bir topluluk anlamına geliyor.
Evet, merakla bekliyoruz.
Bizim için heyecanlı. Biz bu bölümü Mayı uzun aylar önce de kafaya koymuştuk. Amerikan seçimleriyle ilgili bir bölüm yapalım, seçim tartışalım. Biz genelde seçim seviyoruz Nuri ile. Önümüze o istatistikleri, datayı koyunca hemen ilgimizi çekiyor. Geçen sene bu zamanlarda yanlış hatırlamıyorsam Britanya'da seçim vardı. Uzun uzun takip ediyorduk. Bu sefer Amerika'ya kısmetmiş. Podcast'imiz yoktu o zaman.
Evet, bu bölüm Amerika'daki seçimler öncesi son oradaki sistemin bir özetini yapıp üzerine tartıştık. Seçim sonuçlarını merakla bekliyoruz. Sonrasında sonuçlarını ve hem dünyaya hem Amerika için geleceğine nasıl etkisi olacağını yine birlikte konuşacağız.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.